Ayrım 9. 23. Bölüm. İyi yayınlar. Demet, Bora. Her şey o kadar iyi gitti ki, Bora'nın yaptığı plan tıkır tıkır işledi. Teknik direktöre kolayca ulaşmış, istediği soruların yanıtlarını almıştı. Pek önemli şeyler değildi bunlar. Ama o incir çekirdeğini doldurmayacak konular arasında pekala işe yarardı. Spor programının yöneticisi de hiç düşünmeden, "Tabii Boracığım, memnun oluruz gelirsen," demişti. Demet ise o günlerde mutluluktan uçuyordu. Birkaç gün önce kanalın kafeteryasında genel müdürle karşılaştı. Koskoca genel müdür, o erişilmez insan, kafeteryada oturmuş çay içiyordu. Onu hiç ortalıkta görmezlerdi. Kapalı kapılar ardındaki daha şık, daha görkemli, daha ağır, daha ahşap, daha lambreli bölmede sekreterler, asistanlar ve birkaç yöneticiyle başka bir dünyadaymışçasına ağır ve ciddi yaşardı onlar. Onun için koskoca televizyon kanalının genel müdürünü personelin gittiği kafeteryada çay içerken görmek bir mucizeydi Demet için. Kahve fincanı elinde şöyle bir durdu önce. Nereye oturacağını düşünüyordu. Adamın yanına gitmek için içinde derin bir istek vardı. Ama bunun doğru mu, yanlış mı olacağına karar veremiyordu bir türlü. Bir yanı, ne var bunda? Genel müdürse müdür. Tanrı değil ya. Git yanına, merhaba de otur, derken öteki yanı, adam 40 yılda bir ortalığa çıkmış. Fırsatçılar gibi yanına gidip rahatsız etmek doğru olmaz, diyordu. Düşünceler beyninden hızla geçiyor, karar veremiyordu. Bu fırsatı değerlendirmeyi çok istemesine karşın fırsatçı olmamak duygusu ağır bastı ve adamın arkasındaki masaya yöneldi. Selam vererek yanından geçtiğinde harika bir şey oldu ve genel müdür, "Gelsene Demet," dedi. "Allah'tan başka şey isteseydim," diye düşündü. Ama şu anda isteyeceği tek şey de buydu. "Nerelerdesin? Nasılsın? Hiç ortalıkta görünmüyorsun," gibi sıradan bir konuşma başladı. Demet de ona, "Siz hiç buralarda görünmezdiniz," dedi. "Kafamı kaşıyacak vaktim yok. Konuşmayı hiç istemediğim bir milletvekili çat kapı gelmiş. Biz de yok dedirttik. Ama içeri girmiş, yukarı çıkıyormuş. Ben de kaçtım," dedi müdür. "Hayat nasıl gidiyor, memnun musunuz?" diye sordu sonra da. Demet düşündüklerini söylemek için randevu alarak gitmek istediği adamla karşı karşıyaydı. Ve Allah kahretsin, o anda ne yapması gerektiğini bilemiyordu. Yine beyninden düşünceler hızla akmaya başladı. Aklındakileri hemen sıralamaya başlamalı mıydı? Adam laf olsun diye bir soru sorunca bunu ciddiye alıp öyle mi yanıtlamalıydı? Yoksa o da laf olsun diye memnunum mu demeliydi? Düşünceler son hızla oynaştı, kaynaştı beyninin içinde ve biri Demet'in itirazlarına rağmen öne çıktı. "Biliyorsunuz, pek memnun değilim," dedi. Dediği an pişman oldu. Hiç, ama hiç gerek yoktu bu ortamda adamla ciddi bir şeyler konuşmaya. Ter bastı aniden. Adamın yüzü asılacak, keyfi kaçacak sanıyordu. Ama hiç ummadığı bir şey oldu ve genel müdür, "Ya, öyle mi, neden?" diye sordu. Demet hala hiçbir şey söylemek istemiyor, bunun doğru olmayacağını düşünüyordu. Şu kafeteryada, şu masada ne söyleyebilirdi ki? Bu ortamda söyleyeceklerini adamın ciddiye alması mümkün müydü? Sıkıntıdan ölmek üzereydi. Ona göre sanki adam da sıkıntıdan ölmek üzereydi. Karar vermeliydi. Ya "yok bir şey, başka bir zaman konuşuruz" diyecekti ya da açıkça içindekileri söyleyecekti. Birden annesinin "hiç kimse senden daha önemli değildir. İnsanlardan çekinmen için hiçbir neden yoktur," deyişini anımsadı. Hızlı hızlı konuşmaya başladı. Tüm düşündüklerini, o uzun uzun, içinde hazırladığı söylevi bir tek cümleyle döktü içinden. "Biliyorsunuz, ben de adımla özel bir haber istiyorum. Demet Kaynar'la akşamüstü," gibi dedi. Bu yaptığına inanamıyordu. İstediği şeyin adını bile koymuş, bunu adama söylemişti. Üstelik, akşamüstü haberlerini kendi logosuyla birlikte okuyan kız, patronun yeğeniydi. Demet'in ise asla o kızı gündeme getirmek gibi bir niyeti yoktu. Asla o kızın elinden işini almayı düşünmemişti. Onun programı sabah da olabilirdi. Gece yarısından sonra da, öğle vakti de. Niçin akşamüstü demişti? Kıpkırmızı oldu. Yanlış anladınız, öyle demek istememiştim, demeye yeltendi. Sonra vazgeçti. Artık ne dese daha çok dibe batacaktı. Zaten herhalde adam da kalkıp gidecekti masadan. Genel müdür gülmeye başladı. Neden akşamüstü de ikindi değil, dedi. Kahkahalarla gülüyordu. Demet nasıl davranması gerektiğini düşünüyordu. Adam alay mı ediyordu yoksa hoşuna mı gitmişti? Çenesini, burnunun altını sildi eliyle. İyice terlemişti yüzü. Kafeteryaya indiğine, adamı gördüğüne her şeye lanet ediyordu. Demet'in bilmediği şey ise adamın o kızdan hiç hoşlanmadığı, patronun akrabası diye mecburen ona katlandığıydı. Bu yüzden Demet'in sözü hoşuna gitmişti. Bu yüzden içtenlikle gülüyordu. Tamam Demet, sana özel bir program açacağım. Çünkü sen gerçekten başarılı bir spikersin. Ama yeni program dönemine az kaldı. Biliyorsun, şu anda bir şey yapamam. Fakat yeni mevsimde söz. Bak söz veriyorum sana, dedi. Demet o kadar utanmıştı ki, duyduklarını algılayacak durumda değildi. Kahvesinden bir yudum aldı, oturduğu yerde kalkacakmış gibi kıpırdadı. Teşekkür ederim, sağ olun diyerek yerinde doğruldu. Otur biraz daha. Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Dedi müdür Demet'in koluna elini koyarak. İşleriniz vardır, dedi Demet. O sırada genel müdürün asistanı geldi ve milletvekilinin gittiğini söyledi. Demet hemen masadan kalktı. İyi günler, teşekkür ederim dedi. Sözümü unutmam, tutarım, ona göre dedi adam da. Tuvalete gidip kapıyı kapadığında klozetin üzerine oturmuş, gülüyor, bağırmamak için kendini zor tutuyordu Demet. Çok ama çok önemli bir şey yapmıştı. Kendiyle gurur duyuyordu. Ama bu kadar heyecanlanacak ne vardı? Niçin bu kadar paniklemişti? Bunu hatırlayınca kızıyordu kendine. Ama boş ver, boş ver diye söylendi. Bitti, gitti. Sözümü aldım ya, dedi. Hemen annesini aradı. Programa başlamış gibi seviniyordu. Bora erkenden yola çıktı. Planına göre haberlerden önce oraya gidecek, makyaj odasında Demet'i yakalayacaktı. Bir de odada kimse olmasa ne güzel olurdu. Odaya girdiğinde Demet makyözün önünde oturuyordu. Kuaför köşedeki koltukta gazete okuyordu. Başka kimse yoktu. Bundan daha iyisi Demet'i odada yalnız yakalamaktı. Ama bu kadar muhteşem rastlantılar da ancak filmlerde olurdu. Demet Bora'yı görür görmez şaşırmış, sevinmişti. Neşeyle, "Merhaba, hoş geldiniz. Artık kadrolu yorumcu oldunuz galiba," dedi. "Neredeyse olacağım. Erken geldim ki yüzümü çok özel birine boyatayım," dedi Bora da. "Nasıl, memnun kaldınız mı?" diye sordu Demet. "Hem de nasıl. Herkes o gece bana hayran olmuş," dedi Bora. Geçen hafta neler olduğunu makyöze anlatmaya başladılar. Gülüyorlardı. Çok önemli anıları olan iki eski arkadaş gibiydiler. Mutlu ve samimi. Demet'in makyajı bitmişti. Oturun, sizinkini de yapalım dedi makyöz. Demet aynanın karşısına saçlarını düzeltiyor, odadan çıkmamak için oyalanıyordu. Daha çok vakit var bizim programa. Makyajı sonra yapalım. Haberlere de daha zaman var. Hadi gel, bir kahve ısmarlayayım sana Demet, dedi Bora. Burada ev sahibi benim. Ben sana ısmarlayayım, dedi Demet de. Birdenbire senli benli konuşmaya geçmişlerdi. Bora'nın böyle yapmasının nedeni, odadaki kuaför ve makyöze daha önceden tanışıyoruz. Biz dostuz görüntüsü vermekti. Demet'in içinden de aynı duygular geçmiş, bunu anlayarak aynı şekilde sen diyerek karşılık vermişti Bora'ya. Kahvelerini alıp oturdular. Gerçekten başladınız mı bu programa? Dedi Demet. Yine siz diye konuşmaya başlamıştı. Bora muzipçe güldü. Bir süre Demet'e baktı. Acaba söylesem mi der gibi bir ifade vardı yüzünde. Sıkılmış, utanmış gibiydi. Evet, dedi Demet sabırsız bir sesle. Söylesem mi bilemiyorum, dedi Bora. Ne var söylenemeyecek anlamıyorum ki, dedi Demet. Bora şöyle bir yerinde doğruldu. Ciddileşmişti. Çok önemli bir şey söyleyecek kişilerin yüz ifadesiyle iki eliyle masaya dayandı, Demet'e doğru eğildi. Neden geldim Biliyor musunuz bu haftada? Dedi. Demet iyice sabırsızlanmıştı ve hiçbir şey anlamıyormuş gibi omuzlarını kaldırarak "Bilmiyorum," dedi. "Hadi çabuk, zamanım doluyor," der gibi saatine baktı. Birbirinden hoşlanmaya başlayan herkes gibi sözcüklerle değil, davranışlarla anlaşıyorlardı. Aslında biliyordu. Bora'nın kendisinden hoşlandığını, bu kafeteryada onun için oturduklarını, birazdan kendisiyle ilgili bir şeyler söyleyeceğini biliyordu. Erkeğin her davranışının altında yatan, örtülü anlamı en aptal kadın bile anlayabilirdi. Davranışlara bir anlam yükleyemeyenler, anlayışsız erkeklerdi. "Programa gelmeyi ben önerdim. Çünkü seni görmek istiyordum," dedi Bora. Yine sene geçmişti. Demet çok uzun süredir bir erkekle cilveleşmeyi unuttuğunu sansa da, hoşlandığı erkek tarafından beğenildiğini hisseden kadınların yaptığı gibi davrandı. Hiç çabalamadan cilveli bir kadın oldu ve "İyi ettin," dedi. Birden ciddileştiler. Birbirlerine baktılar. Demet başını eğdi, Bora'nın alyanssız, güzel ellerini gördü. "Seni bekleyeyim mi program çıkışı?" dedi Bora. "Senin değil, benim seni beklemem gerekir. Bu da imkansız," dedi Demet. "Neden imkansız?" "Çünkü sizin program çok uzun sürüyor. Benim burada oturmam tuhaf kaçar." "Git başka yerde otur, orada bekle." Başını iki yana sallayarak olmaz der gibi güldü Demet. "Ben seni bekleyeyim, programa katılmayayım," dedi Bora. "Olur mu öyle şey?" diyerek saatine baktı, yerinden doğruldu Demet. Zamanları dolmuştu. Önlerinde mutlaka yapmaları gereken, asla kaçamayacakları görevleri vardı. Kelime oyunu yapacak, flört edecek bir dakikaları bile yoktu. Çaresizce bakıştılar. Sanki her şey bitmişti o anda. Umarsız, imkansız, acıklı bir an. İkisini içine alan o heyecan dalgası şeffaf bir elektrik haresi gibi uzaktan görünüyordu. "Bugün pazar, kimsecikler yok. Ne olur beklesen Demet," dedi Bora çaresiz ve telaşlı bir sesle. "Olur mu hiç? Sizin programdakiler görecekler," dedi Demet sıkıntıyla. İkisinden biri saat 1'de şurada buluşalım dese buluşacaklardı. Bunu biliyorlardı. Ama dememeleri gerektiğini de seziyorlardı. Demet yine saatine baktı. "Gitmem gerek," dedi. "Telefonunu ver o zaman," dedi Bora telaşla. "Söyledi Demet de, telaşla." Kalktılar. Sağ elinde çantasını tutuyordu Demet. Sol elini uzattı, Bora da sağ elini. Birbirlerinin elini tuttular. Birkaç saniye. Öyle sımsıkı el ele tutuşarak kaldılar. Birbirlerine iyi yayınlar dediler. Bora makyaj odasında Demet'i seyretti. Demet de evde Bora'yı. Sürekli gülümsüyordu izlerken. Bir hoş oluyordu içlerinde bir yer. "İyi ki telefonunu almamışım. Mutlaka arardım program çıkışında onu," diye düşündü Demet. Spor programı saat 1'e doğru bitti. Bir süre daha makyajı ve giysileriyle oturdu öylece televizyonun karşısında. Bora'nın program biter bitmez arayacağını düşünüyor, ararsa hemen evden çıkabilmek için hazır bekliyordu. Bir süre sonra aynanın karşısına oturmuş makyajını temizlerken, "Saçmalıyorsun, elin çapkın adamı, biraz kur yaptı, hepsi bu, kendine gel," diye söyleniyordu. Bir yanı Bora aramadığı için memnun olmuş, öteki yanı derin bir düş kırıklığına uğramıştı. Memnuniyetiyle değil, düş kırıklığıyla uyudu ama. 24. Bölüm. Siyah ve beyaz iç çamaşırları. Demet. Pazartesi, salı, çarşamba. Bu üç gün nasıl geçti bilmiyorum. Telefonum elime yapışmış gibiydi. Tuvalete giderken bile yanımda taşıyor, Bora'nın aramasını bekliyordum. Neden bu kadar kafama takılmıştı? Neden bu adamı düşünüp duruyordum? Bunun yanıtını bulamıyordum. Bir dakika bile aklımdan çıkmıyordu. Arayacak mı, aramayacak mı? Hayatımın sorusu bu olmuştu adeta. Büyük bir olasılıkla aradığında gayet soğuk konuşacak, buluşma önerisini kabul etmeyecektim. Ama yine de çılgınca aramasını istiyordum. Sanki onun araması benim kadınca bir başarım olacaktı. Aramaması da başarısızlığım elbette. Küçük bir sınav sonucu beğenilmemiş bir kadın sorunsalı yani. Kendimle konuşuyor, kendime telkinlerde bulunuyordum. Aramayacak. O geçici bir andı. Bu tür erkekler kadınlara böyle sıcak davranırlar. Kadınlar onlar için bir avdır ve her şey anlıktır. Niçin küçük kızlar gibi önemsiyor, abartıyorsun o yarım saat içinde yaşadıklarını? O kadardı işte onlar. Küçük bir an, küçük bir heyecan. Üstelik buluşmak gibi bir niyetin de yok. Kendime niçin onunla buluşmak istemediğimi anlatıyorum. Aslında belki de aramamasının daha iyi olacağını düşünüyordum. Aradığında ben hayır deyince başlamakta olan arkadaşlığımız bozulacaktı. Zaten onunla buluşmama imkan yoktu. Buluşsam ne diyecektim? Ne yapacaktım? Bir gecelik bir şey mi yaşayacaktım? Adamı tanımıyordum bile. Sinan ne olacaktı? Ben evliliğe hazırlanan bir kızdım ve bir çapkın adamın zevkine kendimi sunamazdım. Böyle 3 gün, 3 gece düşüne düşüne kesin karar verdim. Bora ararsa, ki aramayacaktı, kibarca onu reddedecektim. İşim var, gelemem, olamaz, ne gerek var? Onunla böyle gayet soğuk konuşacak ve buluşmayacaktım. Evlenme hazırlığındaki bir kadının hazırlığı olmasa bile, evlenme sözü vermiş bir kadının, hiç tanımadığı bir erkekle laf olsun diye buluşmasının hiçbir anlamı yoktu. Üstelik ortak bir çevrede yaşıyorduk ve bu da sakıncalı olurdu. 3. günün sonunda birdenbire üzerime bir üşengeçlik gelmişti. Artık aramasını beklemeyecektim. Telefonumu elimden bırakarak dolaşmaya başlamıştım. Düşünmek anlamsızdı. Dertsiz başa dert açmanın hiç gereği yoktu. Teşekkürler Bora. Hayır, olamaz. Bay bay. Oh, karar vermiş, rahatlamıştım. Ama yine de her telefona koştuğumu, eğer arayan bir erkekse onun sesine benzettiğimi fark ettim. Telefon etmeliydi ki ben de ona hayır diyebileyim. Bu tür kendini beğenmiş, her istediğini elde etmiş erkeklere hayır demenin keyfi bir başka olmaz mı? Bu cazip erkeklere ya da kendilerini çok cazip sanan ukalalara kısacık, net bir hayır demek şahane bir şey değil mi? Seninle birkaç gün çıkacaklar, yatıp kalkacaklar, sonra da listelerinin en altına adını ekleyecekler. Yok canım, o kadar kolay değil işte. Hayır Bora, hayır, çıkamam. Daha fazla ısrar etme lütfen. Gönlüm rahat, sakince alışverişe çıktım. Haberlerde giymek için o soğuk kadının müdürlük yaptığı mağazaya gidecek, firmanın vereceği kıyafeti seçecektim. Sevimsiz kadın ciddi ciddi suratıma bakacak, "Bu renk size yakışmadı, çıkartın," diyecekti yine. Ben de uslu ve salak bir çocuk gibi onun önerdiği giysiyi alıp çıkacaktım. Biraz da dolaşıp kış sezonunda neler var bakmak istiyordum. Büyük bir mağazanın iç çamaşırı reyonunda buldum kendimi. Ve çok kısa bir süre sonra elimde onlarca iç çamaşırıyla minicik soyunma odasında. Dantelli sütyen çok şık duruyordu üzerimde. Külotu da öyle. Minicik bir şey. Sütyenin üzerine gömleğimi geçirdim, nasıl duracak diye. Benim göğüslerim bile biraz içinden fırlamıştı. Ve gömleğin altından bu durum belli oluyordu. Pek hoş değildi. Ama gömleği çıkardığımda harikaydı. Çok şık ve çok seksi. Gerçi Sinan bir gün bile iç çamaşırlarımın farkına varmamıştı. Ama ben bunları kendim için alıyordum. Dışım gibi içimin de güzel olduğunu farkına varmaktan hoşlanıyordum. Giyinme odası sıcaktı, daracıktı. Avaz avaz bir müzik çalıyordu. Gömleği ve sütyeni çıkardım. Bir an önce şu hücreden kurtulmalıydım. Telefonum çalmaya başladı. Bir tane sütyen ve külotun altından çantamı buldum. Çalan telefonu aramaya başladım. Kan ter içinde ve telaşla çantamın dibini karıştırıyor, telefonu ayrı bir göze koyayım kararımı her seferinde uygulamadığıma sinirleniyordum. Para çantamı, çiklet kutusunu, aynayı, makyaj çantamı, saç fırçamı, telefon defterimi, kağıt mendil paketini, parfüm şişesini teker teker yokladıktan sonra telefonu yakaladım sonunda. Açtım. "Nerelerdesin? Kapatıyordum az kalsın," dedi Bora. Aynada kendimi gördüm. Külotumun üzerine geçirdiğim minicik dantel külotla, üstüm çırılçıplak, Bir çamaşır yığınının ortasında, elimde telefon, ağzım açılmış kendime bakıyordum. Elimi göğsümün üzerine bastırdım, heyecanımı yatıştıracakmış gibi. "Merhaba, nasılsın?" dedim. "Neredesin? Uygun musun?" dedi. Evet, alışverişteyim. Program için kıyafet seçiyorum," dedim. Sanki bunu söylemesem iç çamaşırı seçtiğimi anlayacaktı ve ben de rezil olacaktım. Üstümdeki kıyafete bakınca aslında bu da bir tür program için kıyafet seçimi olabilir diye geçti içimden. "Kırmızı sana çok yakışıyor," dedi. "Siyah bir şeyler alıyordum," dedim üzerimdeki kiloda bakarak. "Akşam buluşalım mı? Balık sever misin? Karşıda deniz kenarında minik bir meyhane var. Gidelim mi?" dedi. "Gidelim," dedim hemen. Hafifçe öksürdüm sesimdeki heyecanı ve neşeyi anlamaması için. "Nasıl? Nerede buluşmak istersin? Yani ben mi alayım seni?" diye sordu. "Sen al," dedim. Ona evi tarif ettim. "O sitede bir arkadaşım oturuyor. Biliyorum. 8'de kapındayım," dedi. O minicik kabinde üzerim çırılçıplak, altında 2 kilot üst üste, bir elimde telefon, öteki elim kalbimin üzerinde, ağzımı sımsıkı kapatmış, bağıracakmışım gibi kendime bakıyorum. Zafer kazanmış gibi gözlerimiz ve 3 gündür aldığımız kararları, o hayır olamazları birbirimize asla hatırlatmıyoruz. "Bir şeye ihtiyacınız var mı?" diye seslendi satıcı kız. Bundan sonraki bütün ömrümü burada geçireceğimi düşünüyordu herhalde. "Yok, çıkıyorum," dedim. Aynı modelin hem siyahını hem beyazını alarak çıktım mağazadan. Bir de kırmızısından alayım mı diye içimden geçirmedim değil. Ona hiç düşünmeden gelirim demiştim ve bundan ötürü hiç pişmanlık duymuyordum. Hani hayır diyecektin diye kendime sitemler de etmiyordum. Ağzımdan öyle çıkmıştı işte ve bir kez yemek yemenin de hiç garip bir yönü yoktu. Yemek yer, biraz sohbet eder, güzel bir gece geçirebilirdik. Bunda bu kadar çekinilecek bir şey yok, diyordum kendi kendime. Üstelik çok da hoş davranmıştı telefonda. Seni yemeğe götüreyim, değil, gidelim, demişti. Nasıl gelmek istersin, diye sormuş, kararı bana bırakmıştı. Kararları kendi verip emir verircesine, seni evden alayım, diyen erkeklerden değildi. Bunlar hoşuma gitmişti doğrusu. O akşam Sinan'la buluşma akşamımızdı. Sinemaya gidecektik. Başka zaman giderdik. Nasıl olsa hayatım hep Sinan'la geçecekti. Ve yaptığımız programı da ilk kez bozuyor değildik. Ona telefon edip bu durumu açıkça söylemeye karar verdim. Bunda asla tuhaf bir şey yoktu. Adam bir meslektaşım sayılırdı. Ve onunla yemeğe çıkmam da çok doğaldı. Sinan'a telefon açtım. "Sinan, bu gece ben yokum. Ani bir program çıktı. Televizyondan kızlarla yemeğe çıkacağız," dedim. "Evet, böyle," dedim. İçimdeki bir başka ben beni yönetiyor gibiydi. İkiye ayrılmış, parçalanmıştım. Birbirimize müdahale edemiyorduk. Sanırım içimdeki ben doğru olanı yapıyordu. Ne gerek vardı şimdi boş yere Sinan'ın içine kıskançlık tohumları atmaya? Koşa koşa eve gittim. Saçlarım yeni fönlenmişti. Tepemde toplayıp bonemi takarak duşa girdim. Duştan çıktıktan sonra uzun uzun vücut losyonumu sürdüm. Vanilya kokanını. Çok dikkatli ama hafif bir makyaj yaptım. Yeni aldığım iç çamaşırlarını tek tek üzerimde denedim. Beyaz olanı giymeye karar verdim. Beyaz gömlek ve siyah deri yelek giyecektim. Siyah pantolonun altına çorap giyip giymeme konusunda çok kafa patlattım. Eğer çorap giymezsem siyah topuklu botlarım ayağımı acıtıyordu. Eğer pantolon çorabı giyersem, o da pantolonu çıkarınca çok çirkin görünüyor, hem de dizlerin altında iz bırakıyordu. Külotlu çorap ise, transparan olanlar güzeldi de, şu güzelim külotun şıklığını öldürüyordu. Neden peki bunlara bu kadar kafa yoruyordum? Asla, asla. Onunla yemekten sonra birlikte olmak gibi bir niyetim hiç yoktu. Hiç. Ama yine de içim dışım şık olmalıydı. Çok çok uzun yıllar bir erkekle randevulaşmamıştım. Sinan'ı saymazsak. Bunun tadını çıkarıyordum. Beyaz iç çamaşırlarımı aniden çıkardım. Omuzları açık olan siyah triko bluzu giyecek, üzerine bir şal alacaktım. Onun için beyaz çamaşırları siyahlarla değiştirdim. Siyah botlarımın ayağımı vurma pahasına çorap giymedim. Bacaklarımdaki bronzluk hala geçmemişti ve pantolonu indirdiğimde çok hoş duruyordu. Önemli olan insanın kendini beğenmesi, dedim içimden. Gözüm saatte, beklemeye başladım. Ayrım sonu, sayfa 88.